Ayrım 2.
Kalktı, ışığı ve oda kapısını kapatıp çıktı. Bu hafta sonu kocası gelmişti İskenderun'dan. Önümüzdeki hafta kendisi gidecekti. Ailenin İskenderun'da bu evin benzeri daha küçük bir evi vardı. Kocasının bahçesine bakıp bekçiliğini yaptığı ev. Monsieur Antoine ailesini Beyrut'a taşıdığında ne olacaklarını korkuyla bekliyordu sultan. Çocuk yoktu. Bir yanda birikmiş 3 kuruş yoktu. Kocası çok yaşlıydı. Sağır bir adamı kimse işe almazdı. Hazırlıklar başladı. Evin çok büyük, eşyanın fazla ve değerli, Theodora'nın da inanılmaz derecede kararsız olduğu anlaşıldı. Hazırlıklar yavaş yürüyordu. Toplanıp götürülmeye hazırlanan şeyler bırakılıyor, atılması için hazırlananlar bir daha elden geçiriliyor, atılmasından vazgeçiliyordu. Bütün çalışanlar yorgun ama hiçbir hazırlığı tamamlamamış olmanın tedirginliğiyle evin içinde koşturup duruyorlardı. Tiryanda Filiz olanın bitenin farkında değildi. Sabahtan akşama kadar pencerede durup geleni geçeni gözlüyordu. Dışarıda kopan kıyamet bu eve sızmıyordu bile. Türkler, Araplar, Rumlar, Ermeniler, Hatay'ın Fransız mandasındaki Suriye'ye bağlanması yahut Türkiye'ye katılması yahut bağımsız devlet olması için bir gecede saf değiştiriyor, planlar hazırlıyorlardı. Evin içinde ya da dışarıda olanlar Tiryanda Filiz için hiçbirinin anlamı yoktu. 19 yaşında incecik Fransız eri Pierre, kendisine dikkatle bakan, pencereye yaklaştığında diliyle dudaklarını yalayan, bir hafta sonra korkarak uzaktan bir öpücük işareti yaptığında bir an duraksamadan bunu yineleyen, evinin penceresinde kendisini bekleyen kıza aşıktı. Tiryanda Filiz adını bilmediği genç bir Fransız askerini seviyordu. Sultan onları pencerenin iki yanında kilitli cam ve incecik demirlerle ayrılmış olarak birbirlerine bakarken görünce Tiryanda Filiz'in ardında durup gözlerini delikanlıya dikti. Pierre başını eğerek uzaklaştı. Diğer çalışanlar da tanık oldular bu bakışmalara. Kızı korumak her şeyden öncelikli görevleriydi. Onlar da sultan gibi yaptılar, kızın ardında durdular. Pierre başını eğdi, ayrıldı. Gece soyunurken Tiryanda Filiz bileklerine yapıştı sultanın. ''Ben artık büyük sayılır mıyım sultan?'' ''Evet, kocaman bir küçük hanımsın. Peki güzel miyim?'' ''Sen dünyanın en güzel kızısın yavrum.'' İnanmaz gibi baktı Tiryanda Filiz. ''Alexia kadar güzel miyim?'' Sultan başını salladı. ''Ya annem kadar?'' Yine başını salladı sultan. Birden ürktü. Bu soruların nedeni vardı. Dış dünya kızın üstüne saldırıyordu. Onu ne zamana kadar koruyabilirlerdi? Ben şimdi hemen uyuyayım da yarın güzel olayım, değil mi? Evet yavrum. Kaygıyla çıktı odadan sultan. O genç askerden ürküyordu. Kız çirkin olsa, zeka eksikliği yüzünden okunsa tam tersiydi. Bir yanının eksikliği artarken her geçen gün güzelliğine ışıltılar ekliyordu. Sabah ev birbirine girdi. Tiryanda Filiz bulunamıyordu. İşler bırakıldı. İkizler dışında herkes evden dışarı uğradı. Bahçe kapısı aşçının konuk yeğeni tarafından açık bırakılmıştı. Öteki çalışanların akıllarına kontrol etmek gelmemişti. Çünkü hem çok işleri vardı hem de Matmazel Tiryanda Filiz ne zamandır sabahları erken kalkmıyordu. Herkes bir yana seyirtti. Erkekler uzaklara, köprüye, harbiye yoluna doğru koşarak uzaklaştı. Kadınlar daha yakınlara dağıldı. Theodora üzüntüyle dönerken komşu evin bahçe sundurmasının altında gördü kızını. Evden 10 adım uzaktaydı. Paslı bir gaz senekesinin üstüne oturmuştu. Pierre önünde diz çökmüştü. Kızın elleri delikanlının avuçlarında. Pierre bu küçük, yumuşak, beyaz elleri öpüyor, ''Seni seviyorum.'' diyordu. ''Seni seviyorum, seviyorum, seviyorum.'' Tiryanda Filiz yalnızca gülümsüyordu. Delikanlı kızın Fransızca bilmediğini düşünüyor, ondan söz söylemesini beklemiyordu. ''Gülümsesin yeter. Bir de ellerini almasın avucundan. Bir çift yavru güvercin olan ellerini.'' Theodora gidemedi kızının yanına. İkisi de saf, temizdi. Kendini kötü yürekli bir cadı sanacaktı karşılarına çıkarsa. eliyle işaretleyerek birini çağırdı. Sultandı koşan. Belki anası kadar telaşlı ve ürkekti. Gitti. Triyanda Filiz'in omzuna dokundu. Kız direnecek oldu. Sultan annesini gösterdi. Boynunu büktü o zaman. Pierre'i unutup ellerini çekti, yürüdü. Pierre bakımsız bahçenin eski tarhlarına bakarak kaçtı gitti. Gaz senekesinin üstünde pembe ve kırmızı sardunyalar kaldı. Sultan gülümsedi. Bu Fransızlar tuhaftı. Kıza bu adi çiçekleri toplamış, burada mezarlıklarda biten bu çiçeklere kimse el sürmezdi. Ahmak dedi arkasından. Ev yaşanmaz oldu. Her şey ortadaydı. Herkesin gözü bir anlık hatanın yapılmaması için Triyanda Filiz'in üzerindeydi. Triyanda Filiz zorla yemeğe oturtuluyor, zorla yatırılıyordu. Hep pencerenin önündeydi. Monsieur Antoine işleri yüzünden Beyrut'ta takılıp kalmıştı. Asker Hatay'a girdiğinde Fransızların bir kısmı çekilmişti Suriye'ye. Theodora şurada 3-5 gün kaldığı için kızının üstüne çok varmıyordu. Kendilerini Beyrut'a attıklarında Pierre gibi küçük askerciklerin yanından geçmeye kalkışamayacakları bir konakta oturacaklardı. Triyanda Filiz biraz daha özgür olacaktı. Korusu, ahırları, arabalığı, şaraphanesiyle bir ülke kadar büyüktü yeni evleri. Sultan eşya toplarken akşam alacası içinde Triyanda Filiz'i gördü. Pierre camın önündeydi, ağlıyordu. Elini cama sürüyor, parmaklarını demirlerin arasından geçiriyor, sayıklar gibi sürekli konuşuyordu. Triyanda Filiz'in gözyaşları yanağından göğsüne damlıyordu. Ne paspas, sultan kala kaldı, kız acı çekiyordu. Dayanamadı, sokak kapısını açtı Triyanda Filiz'e. Hadi, dedi, git vedalaş arkadaşınla. Kız fırladı, koştu Pierre'in boynuna sarıldı. İkisi sarmaş dolaş sundurmanın altına gittiler. Kapıyı ardına kadar açık bıraktığını unutan sultan onları izledi. Pierre ellerini öpüyordu kızın. Kalktı, beyaz bir sardunya dalı kopardı, kızın saçlarına taktı. Yanağını, sonra da dudağını öptü. Sultan, Pierre'in zevksizliği yüzünden yere tükürecekken gözü Triyanda Filiz'e ilişti. Çiçek kıza çok yakışmıştı. Yutkundu. Birbirleriyle itişiyorlardı. Bir ara Triyanda Filiz Pierre'i düşürdü. Kahkahalarla gülünce Pierre küstü, gidecek gibi birkaç adım attı. Ardından koşup yetişti Triyanda Filiz, sarıldı, kollarını bastırarak delikanlının gövdesini sımsıkı tuttu. Güldü. Ne parpa dedi. Güneş batıyordu. Bin sarı, bin turuncu, bin kızıl çiçeği birleştirip batıya doğru götürüyordu güneş. Hafif bir yel çıktı, her yan ful ve yasemin kokuyordu. Sultan, sevda için her şey hazır diye düşündü. Zavallı yavrum, sen ne olsa mutsuz olacaksın. Pierre saatine bakmayı akıl etti. Çok geç kalmıştı. O telaşlanınca sultan da telaşlandı. Koştu, bir an bile yalnız bırakmadı Triyanda Filiz'i, sarıldı. Palaskasını tutarak kasaturasının çarpmasını önlemeye çalışan Pierre de karanlıkta önüne bakmadan koşuyordu. Sultan içinden yükselen ağlama isteğini kırdı. Korkusu ağır bastı, kızı çekerek eve soktu. Kapıyı kapadı, hemen oracıkta duran hurcun üstüne oturttu. Triyanda Filiz sultana baktı. Dudakları titriyordu. Sultan mutfağa giderken yavaşça seslendi. Gitme dedi. Ama yavrum işim var. Gitme. Söz değildi bu. Kendini vermekti, bırakmaktı. Çaresizliğinin farkında olmaksızın çaresizliğinin giderilmesini istemekti. Sultan bu söz aklına geldikçe bütün gece ağladı. Birliğinin ayrılacağı günün sabahı Pierre son kez geldi kapıya. Triyanda Filiz boş salonda pencerenin önünde onu bekliyordu. Pierre konuştukça Triyanda Filiz sürekli güldü. Büyük bir inançla seslendi. Ne parpa! Acıyla gülümsedi Pierre. Keşke sen de gelebilsen. Ne parpa! Senden hiç ayrılmazdım. Nico geldi, Triyanda Filiz'in başını itti. Pierre'e dil çıkardı. Bunlarla yetinmedi, yukarı seslendi. Anne, Triyanda Filiz o serseriyle konuşuyor. Pierre korktu, uzaklaştı. Triyanda Filiz kardeşini tokatladı. böyle bir şeyi ilk kez yaptığı için Niko da odasından çıkıp aşağı inmekte olan Theodora da donup kaldı. Tryanda Filiz avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ne parpa, ne parpa. Dönmedi Pierre. Tryanda Filiz kendini oradan oraya attı. Hiçbir şeyle oyalanamadı. Pierre öğleden sonra sıraya girdi, kamyona bindi. Birliğiyle birlikte güneye doğru yola çıkarıldı. Kız bunu hiçbir zaman öğrenemedi. Tryanda Filiz pencere önüne geçti. Bütün gün yemek yemedi. Sultanın zorlamasıyla yattı. Sabah erkenden kalkıp pencerenin önüne geçti. Yalvarıyordu. Gitme, gitme. Eşyanın taşınıp yüklenmesi sırasında Tryanda Filiz kaçtı. Nereye gideceği biliniyordu ama bahçede yoktu. Giderek büyütülen çemberlerle arama başladı. Aylardır evine gelmeyen Monsieur Antoine'a haber salındı. Fransız genel komutanı Türk komutandan rica etti. Polis güçlerine haber verildi. Aradan günler geçti. Umut vardı, kırıldı. Umutsuzluk çöktü, giderek ağırlaştı. Monsieur Antoine dirisinden geçti, ölüsüne bile razı oldu. Tryanda Filiz evden elini kolunu sallayarak çıktı. Kenti çok karışık buldu. Pierre'i arıyor, çağırıyordu. Nerede olabileceği hakkında en küçük bilgisi yoktu. Kışlanın bulunduğu yerin tam tersi yöne gitti. Eski köprüyü geçti. Meydanda kala kaldı. Buralarda Pierre'e benzeyen kimse yoktu. Geri döndü. Koştu, kenti sağ yanda boydan boya aştı. Mağazalarla dolu caddeyi geçti. Kışlaya geldi. Akıl almayacak kadar hareketliydi burası. Binenler, koşanlar, ileri giden araçlar, kapalı yerlerden çıkan askerler, başka araçlar. Bayılacağını sandı Tryanda Filiz. Annesini, sultanı özlüyordu. Niçin buralara geldiğini unutmuştu. Bir kenara pusmayı akletti. Önünden asker yüklü kamyonlar geçti. Birincisi, ikincisi ayağa kalktı. Onların şarkıları, marşları, bağırışları, gülmeleri içini sevinçle doldurdu. Şimdi buraya geldiği için hoşnuttu kendinden. Yürümeye başladı. Yanından geçen kamyondan neşeyle bağırıştı askerler. Tryanda Filiz Pierre'i gördüğünü sandı. Bağırarak kamyonun ardından koşmaya başladı. Ne parpa Pierre, ne parpa. Hızlandı kamyon, gitti. Bir sonraki kamyondakiler de laf attılar, kollarını uzattılar. Gel güzelim, gel bizimle. Yalnızlık zor. Tryanda Filiz korkmadı. Gitmek istiyordu, koştu, yetişemedi. Az sonra yokuşa gelince araç ağırlaştı. Tryanda Filiz'i kolundan yakaladılar askerler, el birliğiyle içeri çektiler. Kimse görmedi onu. Tryanda Filiz'i kısa sürede unuttu herkes, babası, sultan ve annesi dışında. Monsieur Antoine Ortodoks Kilisesi'ne haberler saldı, armağanlar gönderdi. Papazlar cemaatin yardımını istedi. Dostları kızın izini süreceklerdi. Belki aradılar, belki aramadılar ama acılı anne ile babanın duygularına saygıda kusur etmediler. Sultan çok üzgün geldi İskenderun'a. Ölseydi bu kadar üzülmeyecektim dedi kocasına. Kocası karısına oyalayacak sözler arandı, bulamayınca gerçeği söyledi. O kız seni mutsuz edecekti. Yaşasa da gitse de, hatta olmaz ya seninle kalsa bile. Kısa süre sonra ikinci büyük savaş çıktı. İnsanların hepsi ölenler mezarlarında, yaşayanlar oturdukları yerde mahpus oluverdi. Savaş ülkenin çevresini sarıp bütün dünyayı kan ve acıyla çoğalan yokluk içinde bıraktığında Tryanda Filiz unutuldu gitti. Sultan bile zaman zaman bir yürek ağrısı olarak hatırladı onu. Acısının rüzgarı giderek hafifledi. Bir pazartesi günü öğleden sonra üstü başı kirpas içinde, saçlarında bitler, sirkeler kaynayan, başı önde, adımları sarsak ve çevreye tümden ilgisiz bir genç kadın İskenderun'a geldi. Şekere Köprüsü'nün orada tenezzüh arabasından inmişti. Biraz daha yukarıda, Belen'i geçtikten sonra tepelikte tenezzühünü yoldan çıkarıp gözden ırak bir yer bulmuş, kadını soymuştu sürücü. Konuşmadılar hiç. Ne söylenirse yaptı kadın. Sürücü istese kadını orada bırakabilirdi. Kadındaki başkalık neydi çözememişti ama pek önemsediği de söylenemezdi. Yüzünden dağ başında bırakmaya gönlü razı olmamıştı. kentin epey dışında ama yürüyerek girebileceği uzaklıkta durdu. "İn artık hanım," dedi. "Senin gibi biriyle görülmek istemem." İndi, ağır ağır yürüdü. Beyaz ve kırmızı zakkumlarla doluydu yolun iki yanı. Meşeler uzamış, yapraklanmış, yolu gölgelerle beneklemişti. Kente yaklaştıkça nar, zeytin, hurma, frank inciri, yasemin zakkumların arasından görünüp sağlı sollu uzaklaştılar. Ayaklarının altında sardunyalar eziliyordu. Fransız askeri mezarlığının kapısı önünde durdu. Mezarlar düzgün ve bakımlıydı. Üstündeki haçlar kollarını iki yana açmış piyerlerdi. Kapıya yapıştı, iki kolunu içeri uzattı. Piyerler de uzattılar. Tryanda Filiz uzun süre kaldı oymalı demir kapının önünde. Gülümsemek istedi, başaramadı. Güneş denizin üstüne geldiğinde mezarlık bekçisi onu kovdu. Ayrılmak zorunda kaldığı için üzülmedi. Kente yürüdü. Bataklık yerleri geçti, elektrik santraline hayranlıkla baktı. Ne büyük ne görkemliydi. Ana caddede yürürken evleri inceledi. Bir bahçede gözleri parladı. Tanıdık bir yerdi burası. Niçin tanıdığını çıkaramadı. Ayrılmayı içi istemedi. Çöktü, oturdu. Saçlarını öne aldı. Giderek artan bir öfkeyle kaşınmaya başladı. 3-5 gün dolaştı kentte. Hep kendisine çözemediği şeyleri çağrıştıran bahçeye geldi yine. Sultanın çalıştığı evin çamaşır günüydü. Çamaşırda kana tere battı. Parasını aldı çıktı. Çok yorgundu. 3-5 adım atınca başı döndü. Bahçe duvarına oturdu. Sabahtan beri bir şey yememiş, verilen yemeği kocasıyla paylaşmak için kabına koydurmuştu. Şimdi bacaklarında eve gidecek güç yoktu. Bir parça peynir aldı, çıkınındaki bayat parça ekmeklerden en yumuşağını seçti. İlk lokmayı yuttu, diğerini ağzına attı. Önüne gölge düştü, başını kaldıracak gücü yoktu. Hatta kocasının merak etmeyeceğini bilse şuracığa kıvrılıp biraz kestirebilirdi. Gölgenin kirli, çatlak, sert elli sultanın yıpranmış şiş elinin üstüne kapandı. Fısıldadı. Sultan? Sultanın yüreği anıların hızlı esen rüzgarıyla durur gibi oldu. Yutamadı lokmasını. Az daha boğuluyordu. Tükürdü ağzındakini. Kucakladı kızı. Döndü, döndü. Yiyecek çıkınını unuttu. Yolun yarısına geldikten sonra döndü. Koşarak çıkını aldı, geldi. Kızın elini bırakmıyor. Dönüp dönüp yüzünü öpüyordu. Yavrum, yavrum, yavrum. Eve vardıklarında karartma başlamıştı. Ne gam. Sultanın içine güneşler doğuyordu. Evin kullanılmayan bir yerlerinden tahtalar, odunlar buldu. Kazanın altını yaktı. Büyük teşti getirdi. Odanın ortasına koydu. Açlıktan yakınan kocasını arkasından iteleyerek dışarı çıkardı. "Git herif, nereye gidersen git. Bir saatten önce ayağıma dolaşma." Soydu Tryanda Filiz'i. Gövdesi incelmiş. Belki 3 yıllık kir kuruyup tenini karartmıştı. Memelerinin üstünde sigara söndürülmüştü. Beyaz küçük yanık izleriyle içi bulandı. Kıza belli etmeden bir yandan işini görerek sessizce ağladı. Bitli baş kaynar sularla yıkandı. Gövdeyi kaplayan kir kanatırcasına yapılan keseyle temizlendi. Tryanda Filiz birkaç kez ağlayarak teşten fırlayıp kaçmaya çabaladı. Sonunda sessizleşti, kanatları kopmuş bir küçük kuş gibi başını göğsüne eğdi, hareketsiz kaldı. Sultanın bütün yorgunluğu, kırgınlığı geçmişti. Temiz gecelik çıkardı, bebeğe giydirir gibi özenle giydirdi. Ölümlük dirimlik parasından birazını kocasına verdi. Yiyecek almaya gönderdi. Çay pişirdi, parça ekmekleri düzgünce kesti. Çalıştığı yerden verilen artık yemekleri cinsine göre ayırıp iki tabağa koydu. Kocasının hiç değilse meyve yahut helva getireceğini umuyordu. Adam gecikince Tryanda Filiz'in oturduğu yerde başının düşü düşü verdiğini gördü. Aç yatmasına gönlü razı olmadı. Doyurdu, kollarında uyuttu. Neden sonra geldi kocası. Karartma yüzünden her yan kapalıydı. Nerelere, kimlere gitmişti bir güzel şey bulabilmek için. Bulamamıştı. Komşuları dolaşmıştı. Parasıyla istiyorum, yumurtanız yok mu? Bir yiyimlik yağ, reçel, ellerini iki yana açıp yok demişlerdi. Kör olasıca savaş. Adam kızın uyuduğu yatağa yaklaştı. Başucundaki eski komodinin üstünde lamba yanıyordu. Arkasındaki ayna ışığın tümünü kızın yüzüne yansıtıyordu. Beyazlar içindeydi. Dağılmış uzun saçları, kapalı gözleriyle ölüye benziyordu. Korkusu göğsünün hafif hafif inip çıkmasını görünce dağıldı. Güzelliğin getirdiği mutluluğu sevinçle yaşadı. Eğilip kızı alnından öptü. "Tanrım, bize bağışla bu kızı. Ayırma. Yaşamak için bir sebebe muhtacız biz." Sultan izliyordu kocasını. Biraz kaygılıydı. İçi rahatladı. Yataklarını kızın yattığı sedirin hemen yanına serdi. Soyunurken kocasına gülümsedi. "Uyanırsa kendini yalnız sanıp korkmasın," diye dedi. Neler geçti başından. Kim bilir nasıl incitmişlerdir yavruyu. "Konuşma böyle," diye sözünü kesti adam. "Hatırlıyorsa unutturmaya çalışırız sevgimizle. Unuttuysa hiçbir şey olmamış demektir." Lambayı kıstılar. Bir daha bu kadar hovardalık edemeyeceklerini, sabaha kadar lamba yakamayacaklarını biliyor ve aldırmıyorlardı.